İncil'den Matta 28 11-15 ayetler. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkahinlere bildirdi. Başkahinler ileri gelenler birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü bir para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz: öğrenciler geceleyin geldi, biz uyurken İsa'nın cesedini alıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına giderecek olursa biz onu yatıştırırız. Size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylediği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Belki biz de böyle bir durumları duymuş olabiliriz ve siz duymuş olabilirsiniz. Bir şeyi elde tutmak için susmak veya verilen miktara göre susmak gibi, bunun için konuya hakikat mı yoksa para mı adını verdim. Bu nedenle ben de Rab İsa Mesih hakikati verilecek geçici paradan daha önemli yer kaplar. Ben İncil'i reklamlarını yaptırdığımda bana bizimle çalışın, biz onlardan daha fazla para veririz dediler. Bunları ben yaşadım, bilmem siz de yaşadınız mı? Benim seçimimi kutsal kitaba öğretisine dolayısıyla var olan, var olmuş olan ve gelecek olan Rab İsa'ya yaptım. Hala aynı güçle ve sevinçle hareket ediyorum. Hamdolsun. Hayatta çeşitli olumlu ve olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz veya maruz kalıyoruz. Bu durumlarda nasıl hareket ediyoruz? Hakikatte tutup alnımız açık mı, yoksa ihtiyaç için faydası olur diye para karşılığını mı kabul ederiz? Bunlar bu hayatın dalında olabiliyor ve karşılaşabiliyoruz da. Böyle konuya benzeyen olayı kutsal kitapta beraberce okuduk. Seçim ve kararımız hakikat mı yoksa büyük miktar para karşılığı mı? La yalan söylemek mi? Kafanızı fazla karıştırmayayım. Önce söylediğim gibi ben Mesih hakikatini seçerek teklifi kabul etmedim. Böyle durumlarda sana teklif edilen parayı kabulle parayı hakikatin üstünde oluyorsun, değil mi? Okuduğumuz bölümde askerler kahinlerin, yani din adamlarının yanına giderek Rab Mesih İsa haşlandı, gömüldü. Fakat bu kahinler, din adamları dediler ki, o adam üçüncü günü kıyam edeceğim dedi ve onun için, bunu önlemek için oraya askerler koyun. Ve tabii ki vali bunların isteğini kabul etti ve mezarın etrafına asker doldurdu. Buna karşılık İncil Matta 28:2 4. ayette bir set günü, yani Şabat günü dedikleri cumartesi günü geç vakit, haftanın ilk gününe doğru tan yeri ağarmaya başlarken sabahleyin Meclili Meryem ve öbür Meryem kabri görmeye girdiler. Ve işte büyük bir zelzele oldu. Zira Rabbin meleği gökten inip ve gelip taşı yuvarlayarak üzerine oturdu. Onun görünüşü şimşek gibiydi ve esvabı, giysi kar gibi beyazdı. Meleklerden korkan bekçiler titreyip ölü gibi oldular. Yani askerler demek istedim, bekçilerle askerler. Bu önce okuduğumuz bölüme açıklık getiriyor. Yalanın doğru olmadığını göstermek istiyor melek. İnsan planlarının Tanrı'ya özdeştirilmeyeceğinin de örneğidir. Bir düşünün, Rab İsa mezarının başını bekleyen askerler korkudan titreyerek ölü gibi düştüklerini okuduk. Gökten melek geliyor ve ne yapıyor? Mezarın kapısında olan taşı yuvarlayıp üzerine oturuyor. Meleğin taşı yuvarlayıp üzerine oturduğunu askerler korku ve şaşkınlıktan zelzele sarsılmayı fark ettiklerinden titreyerek ölü gibi oldular diye okuduk. Kimisi belki kaçmıştır. Korku ve şaşkınlıktan yerde ne kadar kaldıklarını okumuyoruz. Zannımca kendilerine geldiklerinde dolu dizgin kahinlere koştular. 11. ayet. Kadınlar mezara gelirken askerlerin bir kısmı kahinlerin yanına gittiler diye okuyoruz. Askerler şahit oldukları durumu kahinlere anlatmışlardır. Bir ihtimal beyaz giyinmiş bir adam taşı yuvarladı demişlerdir. Adam güçlüydü, taşı yuvarladı ve biz korkudan kaçtık demişlerdir. Yani baş kahinler hakikati anlamışlardır. Fakat baş kahin hakikati kaldırabilecek durumda değil. Hakikati de duymak istememiştir. Ne okuduk? Baş kahin ve ileri gelenler toplanıyor, yalan üzerine ne yapıyorlar? Karar alıyorlar. İnanılacak gibi değil. Askerler yaşadıklarını anlattıkları halde, askerler doğruyu anlattıkları halde bilgin kişiler, baş kahin ve yöneticiler yalan kararı alıyorlar. Hakikati bir torba parayla örtbas edip hal etmeyi planladılar. 12-14. Ayetlerde okuduk. Hakikati örtbas edildi. Askerler sorunu hal etmeden parayı alıp gidiyorlar. Bu yalan yanıkları yayılıp vali Pilatus'a yetişecek. Askerlerin problem ve sıkıntısı bu olacak. Çünkü askerler herhangi bir çarpışma zayiat yapmadılar. Yalanı hakikatin yerine seçtiler. Tevrat'ta 1. Krallar 20-39. Ayette eğer askerler azır bir kişiyi bekliyorsa askerler onların yerinde öldürülüyor. Matta İncil yanında bu elçi 12-19 ayetlerde tekrarlanıyor. Bu da elçi Petrus'u Roma valisi Herodes'i hapse atmış ve zincirle bağlanmış halde Petrus'u askerler beklerken yine melek sessizce gelip Petrus'un yanına geliyor ve zincirlerden söküp dışarı çıkarıyor. Bekçi ve askerler fark etmeden elçi Petrus dışarı çıkarılıyor. Kendisi için dua edenlerin yanına gittiğini okuyoruz elçiler 12-19. Ayette. Petrus'u beklemiş olan asker ve bekçiler elçi Petrus'un kaçmasını önleyemediklerinden hepsi idam ölüm cezası aldı. Bekçiler Petrus'un yerine ölüme mahkum oluyorlar. Matta 28'de bunu okuyoruz. Rab İsa'nın mezarını bekleyen askerler korku sarmıştı ve vali Pilatus duyarsa ne olacak diye korkuyorlardı. Çünkü bu yasa kanunu biliyorlardı. Kahinler askerlere biz Pilatus'a gider durumu yatıştırırız ve size herhangi bir zarar gelmemesini sağlarız diye teminat veriyorlar. Bu durumda askerlerin kahinlerin yanına güvenmekten başka çareleri kalmıyor. Eğer kahinler bu teminatı vermemiş olsalardı, o askerler mezarı tam bekleyemediklerinden ve meleğin açtığını söylediklerinde hepsi ölmüş olacaktı. Kahinler askerlere siz işe kafanızı yormayın diyerek yüklü bir parayla evlerine gönderiyorlar. Baş kahin ve yöneticiler yani halkın ihtiyarları yaydıkları yalan askerler uyurken elçiler çaldığı yalanına yaydılar. İsrail halkında hala Rab İsa'nın dirilmediği fakat bedeni elçiler tarafından çalındığı inancı vardır. Bu durumu bizim zamanımıza taşırsak ortaya iki seçenek çıkıyor. Hakikat yolu, yalan yolu. Tevrat Mezmur 119 20. ayette kral ve peygamber Davut beni yalan yolundan uzaklaştır diye dua ediyor. Güzel değil mi? Farkında olup yalan yollara meyilli olmam durumunda Rab İsa'da Tanrı'ya beni bu yoldan uzaklaştır diyerek dua etmeliyiz. 30. ayette peygamber Davut ben hakikat yolunu seçtim diyor. Amin mi? Siz de hakikat yolunu seçtiniz mi Mesih İsa'ya? Siz de Mesih İsa'yla hakikat yolunu seçtiniz mi? Davut bunu yaptı. Ve ne okuyoruz? İsteyen gelsin hayat suyundan meccanen alsın. Yani ücretsiz alsın. Bütün kararlarımızda bütün sıkıntılarımızda, yapamadığımız şeylerde Rab İsa Mesih diyor, gel benden al ve ücretsiz hayat ve güç ve kuvvet suyu benden alabilirsin. Kararlılık hakkında bir örnek daha veriyorum. Peygamber Musa'nın ölümünden sonra Musa'nın yardımcısının oğlu Yeşu şöyle diyor. Geleneksel inancınızı atın ve Tanrı'ya yaklaşın. Devamla ben ve ev halkım, biz Rab'be kulluk edeceğiz. Amin. Burada Rab'be kulluk Mesih İsa'da Tanrı'yadır. Çünkü Tanrı'ya giden tek yol yalnız ve yalnız Rab İsa'dır. Bunu ben söylemiyorum. Fakat İncil söylüyor. Yuhanna 14:1-6 ayetlerde okuruz. Orada ne diyor? Okuyorum. İsa yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Benim aracılığım olmadan babaya, ya yani Tanrı'ya kimse gelemez. Onun için yegane ve yol, yegane kurtuluş güvencesi yalnız Mesih İsa'dadır. Rab İsa'yı tanımazken hakikat yolundan uzak, yalanın yolunda yürümüş oluyoruz. Mesih'in hakikati kendisinin var olduğu, var olmuş ve gelecek olduğudur. Ne okuyoruz? Hakikat yolu, hakikat yolu tek o, İncil'de Rab İsa Mesih. Yalan ve hakikat yolunu seçmek imkan dahilidir. Kutsal kitap hakikat yolunu açıklıyor. Rab İsa hakikatteki de göre yürümeyi söylüyor. Kutsal ki ruhla kutsallığa giden yolda yürüdüğümüzdür. Bunu kendimiz yapmıyoruz. Mesih'le beraber yapıyoruz. Mesih İsa'nın önceden bizim için çizdiği yoldan beraber yürüyoruz. Bunu kutsal kitap bize açıklıyor. İncil'de kutsal ruh mürebbimiz, yani eğitmenimizdir diyor. Tekrar gelen soru, hangi yolda yürüdüğümüzün farkında olmak, Mesih İsa inanlısı olarak gittiğimiz yolu berrak olmalıdır, şeffaf olmalıdır kardeşim. Gittiğimiz yol, attığımız adımlar doğru mu, değil mi, dikkat edelim. Mesih'in hakikatine göre atılan adımlar mı, Rab İsa'nın yalanın yolu, şeytanın yolu diyor. Dünya etkisi altında diyor. Kişinin eski doğa etkisi altındadır yalanlar. Yalan söyleyen bir kimse yeniden doğmamış oluyor ve Rab İsa'nın arkasında olmamış oluyor. Rab İsa'ya inanan doğru adımlar atacak, doğru konuşacak, doğru hareket edecek ve şeffaf bir hayatı olacak. Elçi Paulus Galatyalılara yazarken, beden sürekli Mesih'ten olan kutsal ruha karşı hareket ediyor diye yazar. Beden ve ruh diyebiliriz. Sürekli birbiriyle savaş içindedir. Beden ve ruh istekleri birbirine savaşıyorlar. Bunun için dikkat edelim, bedenin etkisinde kalmayalım. Bunun için sürekli olarak Mesih hakikatinde yaşamaya ne yapacağız? Özen göstereceğiz. Eski insanın hayatı sürekli şeytan tarafından yönetilmektedir. Buna karşın hakikat ise Rab İsa'nın yönetimindedir. Dikkat ederek yaşarsak hayatımız Tanrı sözüyle kutsal ruhla olmalıdır. Okuduğumuz bölümde kardeşim, askerlerin başına gelene her kişi başka durumlara karşılaşabilir. Askerlerin hakikat yerine yalanla hareket etmek bizden uzak değildir. Peki nasıl olur? Örneğin Rab İsa'yı, yani hakikati kabul ediyorsun, hayatın kaygılarından etraftakilere özeniyor, yalanla dolanla yaşamak zorunda kalıyorsun. Bununla her kişinin senin hayatını onaylamasını beklersin. Bunda hayatında yalan beklentiler devam eder. Bu hatalara düşmek kolay ve her zaman olabilir. Böyle durumda Rabbin senden beklentisini bildiğin halde kardeşim, hayatını zorlaştırıyorsun. Fikrine sadece çeşitli nedenler ekleyerek devam ediyorsun. Çünkü kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Tanrı hakikat hayatı sana uymadığından Tanrı'ya ne oluyoruz? Yabancı oluyoruz. Bundan böyle kendi bulduğumuz çözümlerle odaklanıyorsun. Genelde şöyle duyarım, ben kendime dikkat ederim gibi terimler vardır. Kendi çözüm ve düşüncelerim etrafında olan yükleyerek kendimi haklı çıkarmaya yalan yayılır. Acı sorun olan şey, yalanın yayılmasıyla yaşayan kurtarıcımız olan Rab Mesih İsa'yı yansıtmıyorsun kardeşim. Bu acı doğurur ve kutsal kitap öğresi değildir. Sevgili kardeşim, bu o kadar acı ki hayatımızda olan yalandan Mesih İsa'yı yansıtamıyor ve Tanrı sözüyle gelişmeyi benimsemiyor gibi bir tutumumuz oluyor. Buna dikkat edelim. Yalanın toplum içinde sağladığı olumsuzluk olabiliyor. Kişi her olumsuz durumda karşısındakini eleştiriyor. Bu gittikçe geliştiğinden Rab İsa'yı yansıtmıyor ve yansıtamıyoruz. Elçi Paulus Efesliler yazdığı mektupta kutsal ruhu üzmeyin, mahzun etmeyin derken biz anlattığımız hayat tarzımızla Tanrı sözüne karşı hareket ediyoruz. Bu durum günlük hayatımızda daha fazla taviz vermeyi sağlıyor. Toplum bizden rahatsız olmuyor. Bize ilgi gösteriyorlar. Bununla hakikat yalan katarak devam ediyoruz. Buna ne yazık ki hiçbir katkı olmuyor. Fakat kişinin hayatı darmadağın oluyor. 2000 yıllarında kiliselerde, toplantılarda ve kişisel imanlarda olabiliyor. Bunun için kardeşim her gün Mesih İsa'da Tanrı'ya yaklaşarak hakikatte olup olmadığımıza dikkat etmeliyiz. Tanrı'nın kutsal kitabı düzenli okumak, dua etmekle sindirmeliyiz. Bu anlamda Elçi Paulus, Tanrı'nın Resulü 2. Korintos mektubunda 13-5. ayette kendine dene ki Mesih'e ait olup olmadığını farkında varmalısın diyor. Kendimizi denemeliyiz. Bunu Rab İsa vahiy 3. bölümde uyarıyor. Dikkat et diyor Laodikya Kilisesi'ne. Ortaya yalan çıktı. Ona göre adımların atıldığı vahiy 3.18'e okuyoruz. Ne diyor Laodikya Kilisesi'ne? Zenginim ve zenginleştim ve hiçbir eksiğim yok diyor kilise. Bu zamanda da böyle değil mi? Her şey yolunda. Tanrı'ya ne ihtiyaç var derler. Bu kilise toplantı ve kişinin kendi özgür karar hükmüdür. Rab İsa'nın hükmü kişisel küçük koyun sürüsü Rab İsa'da devam ediyor. Dünyaya uymakla kişi ne kadar acı ve zavallı ve çıplak bilmiyor. Farz edelim ki Rab İsa bugün bize zavallı, kör, çıplak derse ne yaparız? Bunlar güzel ve açıcı sözler değil. Hakikat hayatta Rab İsa parmağını acıyan yere koyuyor. Seni doğru ve adaletli yargılıyor. Devamında ne yapıyor? Yine kararımızı ne yapıyoruz? Kendimiz veriyoruz kardeşim. Karar bize ait. Sizin yargılanmanız benim sözüme göre değildir. Bunun için Rab İsa dikkatle uyarıp senin ne kadar fakir ve zavallı olduğunu farkında değilsin diyor Laodikya Kilisesi'ne. Uyarıda okudum 3. bölümde. Rab İsa'nın en güzel şey yaptığının farkında olduk mu? 3. bölüm 18-19. ayette senin için gereken bende var diyor Rab İsa. Senin için gereken, sana faydalı olan bende var. Rab İsa yine parmağını zayıf tarafımıza koyarken ne halin varsa gör demiyor. Ama ne diyor? Senin ihtiyacın olan şey bende var. O ne? Büyük güç ve kuvvet. Fakat çözüm sağlıyor Rab İsa. Bunu vahiy İncil'inde görürüz. Ne diyor Rabbimiz İsa? Benden beyaz giyimler al. Gözlerini için görmesi için benden göz melhemi al diyor. Yani Rab İsa hepsi bende var. Ama sen benden uzaklaştın. Yine de ben sana elimi uzatıyorum. Burada Rab İsa bana sana kurtuluş güvencesi bende ve temenni ederim diyor. Tabii ki yine söylüyorum, karar senindir. Rab İsa'ya kendi kararımı sana veriyorum, senin kararınla yaşamak istiyorum diye kutsal kitap hakikatına sahip oluyoruz. Ve Mesih İsa'da sonsuz hayatta malik oluyoruz. Rab İsa'ya daha ne verebiliriz? Örneğin kendi doğrularımızı ona sunabiliriz. Hayatında aldığın, kendi ve etrafında olanlardan aldığın doğrularla Rab İsa'ya yaklaşabilirsin. Rab İsa'ya karar benim kararım değil, senin kararın olsun diyerek günlük istikbaldeki hayatını Mesih İsa'ya sunmuş oluyorsun. Bunu yapalım kardeşim. Günlük hayatımızı ve geleceği her gün yeniden Rab İsa'nın huzuruna getirelim. Her gün duamızda dua ederken Rab İsa'nın tahtına yaklaşalım ve Rabbimiz ben bu hayatımı senin huzuruna getiriyorum. Sağlığımı senin huzuruna getiriyorum. İşlerimi senin huzuruna getiriyorum. Bu durumda Rab İsa sana şimdi benim kutsal doğrularıma hakikatimle yaşa. Geriye kalan sağlık, iş, aile, güvenceyi kendim hallederim diyor. Yaşayan Mesih İsa. Ne güzel değil mi? Rab ise benden arıtılmış altın al. Çıplaklığını gizlemek için benden giyim al. Görmen için melhem al diyor. Altın güçlü ve denenmiş iman örneğidir kardeşim. Benden al, yani bana sığın, bana güven diyor yaşayan Rab İsa. Bu anlamda Galatyalılar bölümü İncil'den 2. bölüm 15. ayette milletlerden olan günahkarlar bizler insanın şeriat işlerinden değil ancak Mesih İsa imanıyla salih sayılacağını bildiğimizden biz de Mesih İsa'ya iman ettik ta ki şeriat işlerinden değil Mesih imanından salih sayılalım. Yani doğru sayılalım. Çünkü hiçbir adam yasa yani şeriat işlerinden salih sayılmayacaktır. Doğru sayılmayacaktır. Onun için kurtuluş yasayla değil, kurtuluş Mesih İsa'ya imanla. Yasa ne yapıyor? Yasa günahını sana hatırlatıyor. Fakat Mesih İsa'da bunlar bütün günahların siliyor. Hatta ne okuyoruz bazı kutsal kitapta? Doğu ne kadar batıdan uzaksa Rab benim günahlarımı o kadar uzak yere def ediyor. 3 defa Mesih İsa imanı diye okuduk. Rab İsa denenmiş, hatta ateşten geçercesine denendi. Bizim günah ve düzenliğimizden Tanrı'ya uzaklığımızdan senin için ve benim için olan Tanrı yargısı Rab İsa üzerine haçta yüklendi. Bütün isyanlarımız, şikayetlerimiz hepsi Mesih İsa'nın üzerine yüklendi kardeşim. Rab İsa da dayandı. Rab İsa sadık kaldı. Bunu ölüme kadar, evet haç ölümüne kadar dayanarak ölümü yendi. Günahı haç üzerinde çürüttü. Hamdolsun. Amin mi? Rab İsa ateşten arıtılmış imanı benden al diyor. Bana iman et. Bizim ve atalarımızın örf ve adetlerine göre değil, Mesih İsa'ya sığınalım. Rab İsa'nın dayanmasında onun umuduyla Mesih'te doğrulandık yani salih sayıldık. Mesih İsa'nın haçta akan kanıyla günahlarımız ne oluyor? Siliniyor. Tabii ki önce iman edersek. Yani sayfa açılıyor, yeni sayfa açılıyor. Bunun için kendi inanç ve felsefemize değil, fakat Mesih İsa'nın kutsal kitapta olan sözüne iman ederek sonsuz hayata geçiyoruz. Günahlarımızın bağışlanmasını görüyoruz. Bunu yapalım kardeşim. Bu sevinçtir ve sevincenlik verir. Bu hayatımızın düzenini sağlar. Kendi inanç ve felsefemiz bir gün yüksek, öbür gün çöküyor. Benim kendi ruhsal sevincin veya kendi motifiye durumun bir gün yüksek, bir gün düşük. Bazen sıhhatli oluyorsun, bir bakıyorsun nezle oldun. Fakat Rab İsa'da olan iman seni ne yapıyor? Ayakta tutuyor. Bunun için ayaktayım kardeşim. Rab İsa kutsal ruhla sende, yani kalbinde, zihninde ne yapıyor? Mesken kuruyor. Bunu Rab İsa her durumda bana ver. Devamında benim vereceğim iman sana düzen verecek. Kurtuluş güvencesi verecek. Bunu sende mesken kurmuş olan kutsal ruh vasıtasıyla yapacak Rab İsa Mesih. Ne diyor Rab İsa? Senin ihtiyacın bende var diyor. Ve o ihtiyacı Rab İsa ona iman edene veriyor. Çünkü Mesih İsa yaşayan kurtarıcıdır. Ölen birisi değildir. Ölü olan birisi de değildir. Yaşayandır. Bunu bütün tarihte okuyabiliriz. Rab Mesih İsa var olan, var olmuş olan ve gelecek olandır. Amin mi? Bu nedenle kardeşim, ne dünyada ne de herhangi bir gezegende Rab Mesih İsa imanı gibi sağlıklı, düzenli ve kurtuluş güvenceli hayat yaşayabilirsin ve görebilirsin. Sonsuz hayat yalnız Rab Mesih İsa'dadır. Hamdolsun. Ne okuduk? Benden beyaz giyimler al, temiz hayatın örneğidir. Beyaz giyimler. Altın dedik, iman gücü. Beyaz giyimler neymiş? Temizliktir. Temiz hayat. Saffaf hayat. Hem Tanrı'ya hem dünyaya karşı. İncil Efesliler 5:25'te diyor ki Rab İsa sözüyle sürüsünü, kişisel imanlıyı ne yapıyor? Tasfiye ediyor. Bununla bana gelene temiz gelin, temiz hayat veririm. Bununla Rab İsa bana ve sana, sizlere sürekli çözüm üretme, bana hak. Bunun için Rab İsa bende kal diyor. Bana bak, bende kal. Ve ben sana gerekeni vereceğim. Sevgili kardeş, Mesih'in gerçek sözüne göre yürümek çok ve çok zaruridir, yani önemlidir. Burada beraber okuduğumuz Matta 28. bölüme bakıyoruz. Bir ayrım yapmak istiyorum. Okuduk, askerler kendilerine söyleneni yaptılar. Bu yalan hala şimdi 2000 yıllarda dahi var. Ne diyorlar? Bu yalanı anlatmalı, insan çabası olan yalan çözüm yayılması gerekiyor diyorlar. Ben kardeşim tekrar ediyorum, bunlarla bu zamanda karşılaşıyorsun. Kendim İsrail'e gittiğimde orada da duydum. Bu yalanlamayı her dalda görebiliriz. Ben medyaya da, maillerde, Facebook, Twitter'de böyle yalanların hakim olduğunun farkındayım. Tabii ki İsa'dan melhem alıyorsan yalan yayılıyor, fakat senin sadakatinde çok özel bir durumla Rab İsa'nın hakikat sözü yayılıyor. Bu biz Mesih inanlıların İsa'ya olan tutumumuzdan kaynaklanıyor. Rab Mesih İsa ile olan irtibatla Rab İsa'nın hakikati yayılmakta ve yaşanmaktadır. Tanrı bunu bizden ve dünyadan bekliyor ve açıklıyor. Rab Mesih İsa'da yücelik Tanrı'yadır. Amin mi? Rab İsa'ya olduğumuz nispette hakikat olan Mesih hayatı bizden karşıdakine yansır. Bu bizim işimiz mi? Hayır. Tanrı vasıtasıyla, ruhla açıklanıyor. Ama bizim yansıtmamız gerekiyor. Bizim onun için kutsal kitapta nasıl yürüdüğünüze dikkat edin. Biz de günlük hayatımızda nasıl yürüdüğümüze dikkat ederek karşıdakine Mesih'i bizden yansıtabiliriz. Bunun devamında Rab İsa bütün günler sizlerle beraberim diyor. Yani bizi öksüz bırakmıyor. Rab Mesih İsa Bu muazzam vaattir. Buna bakacağız kardeşim. Şimdi hepimiz kardeşim aynaya bakar gibi kendi kendimize soralım. Mesih hakikatine göre mi yaşıyorum yoksa yalan ve dolanla mı yaşıyorum? Yalan yolunu kendin ayakta tutacaksan seni yorar ve seni aşar. Fakat Mesih hakikati yolu güvence ve coşkudur. Bu Rab Mesih İsa'dadır kardeşim. Bunu yapalım. Rab size bunu yapmak için güç versin, kuvvet versin. Beraber dua edelim. Mübarek kılsın. Rab seni korusun. Rab yüzünü sana parlatsın ve sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın ve selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.